Ayrım 12.
Tabii ben aynı zamanda grup başkan vekiliydim. Bazı şikayetler başladı. Hem grup başkan vekiliymişim hem de Recai Kutan'a karşı adaymışım. Ben bunları Recai Bey'e de söyledim. Efendim, benim görevimde bir aksaklık var mı? Hayır dedi. Sen görevini güzel yapıyorsun. Peki bu sözler nereden çıkıyor dedim. Bana karşı aday olman doğru karşılanmıyor dedi. Ama genel başkan yardımcılarımız da sizinle birlikte, onlar da sizinle birlikte hareket ediyor. Bu durum onlar için ne kadar doğruysa benim için de o kadar doğrudur. Ama isterseniz görevimden ayrılayım, adaylığımı size karşı böyle sürdüreyim dedim. Hayır, sen görevini güzel yapıyorsun dedi. Daha sonra da ben taviz vermeyince bu konuyu konuşmadılar. Ama ben tabii bir genel başkan adayı olarak kongreye giderken meclis çalışmalarını da aksatmamak istiyordum. Bu arada Anadolu'yu da dolaşmak gerekiyordu. İllere gidip projelerimizi, düşüncelerimizi meşru zeminde partimizin içinde anlatmamız gerekiyordu. Abdullah Bey ve diğer arkadaşlar gitmeye başladılar. Ben gidemiyordum. Bir de tabii parti içerisindeki arkadaşlarımızı motive etmemiz gerekliydi. Bir genel başkan adayının artık süratle belirlenmesinin ihtiyaç olduğunu gördüm. Çünkü biz Aralık, Ocak derken kongreye 4 ay kalmıştı. Arkadaşlara grup başkan vekilliğinden ayrılayım, Anadolu'yu dolaşayım ve kongreye yönelik propaganda yapayım. Teşkilat beni tanır, sever, anlattıklarımı dinler dedim. Hayır dediler, grup başkan vekilliğinden ayrılma, burada sesimiz oluyorsun. Televizyona sen çıkıyorsun, mecliste sen varsın, o tarafı da ihmal etme. Olmaz ki, ben mecliste mi olacağım, Antep'te mi olacağım dedim. Götürebildiğin kadar götür dediler. Bu arada başka adayların da çıkmasını, bunun bir yarışa dönüşmesini istiyordum. Başka adaylar da çıkarsa kendi aramızda istişareyle karar verirdik. Ancak benim dışımda da kimse aday olmuyordu. Abdullah Bey'in de böyle bir şeyi düşünebileceğini hissediyordum. Başka aday var mı diye de deşiyordum. Birilerinin daha çıkmasını, bu yarışı daha güçlü bir şekilde yapılmasını istiyordum. Sonunda bu işin Abdullah Gül ile benim aramda olacağını gördüm. Abdullah Bey bana Allah için ben aday olacağım demedi. Ama benim hissettiğim, çevresinden edindiğim intiba, üzerinde anlaşılırsa adaylığı da kabul edebileceği yönünde. Ben kendi istişarelerimi yaptım ve bir gün kendisini davet ettim. Dedim ki, bak kongreye çok yaklaştık, benim şartlarım bunlardır. Senin imkanların bunlardır, ben senin lehine adaylıktan çekiliyorum. Bu görevi yapacak mısın? Çok mütehassıs oldu, gözleri yaşardı. Benim bunu sana yapmam lazımdı, ben de sana böyle diyecektim. Sen genel başkan adayımız ol dedi. Sen daha çok derleyici, toparlayıcı olabilirsin. Üslubun daha yumuşak. Hepimiz el birliğiyle senin için çalışacağız dedim, kabul etti. Siz böyle diyorsanız, genel başkan adayımız Abdullah Gül'dür dediler. Bir sene falan biz kendi aramızda kongreye yönelik neler yapabiliriz, hem dış dünyaya hem parti içerisine yönelik hangi mesajları verebiliriz, bundan sonraki hareket hattımız ne olacak, bunları konuşmuştuk. Sonra bu kararımızı diğer arkadaşlarımıza açtık. Onlar da sevindiler, memnun oldular. Beni isteyenler daha çok vardı. Onu isteyenler daha çok vardı. Bu tartışmaları kapattık. Biz ikimiz karar verdik. Ben genel başkan adayı olarak Abdullah Bey'i gösteriyorum. Siz ne diyorsunuz dedim. Onlar da siz böyle diyorsanız genel başkan adayımız Abdullah Gül'dür dediler. O zamanlar Melih Gökçek de gelip gidiyordu. Onun da farklı düşünceleri olabilirdi. Bir başka grup farklı şey düşünebilirdi. Benim üslubumun biraz sert olduğunu filan söylerdi. Ama teşkilatın benden daha çok etkilendiğini de eklerdi. Ben kendimi bir kenara koydum, ben yolu açtım sadece. Parti içindeki mücadelemiz bir kavga değil, birbirimizi tepelemek, birbirimizi yok etmek hiç değildi. Biz kongreye giderken partinin daha büyük bir zenginlik kazanmasını, bu partiye bir kalite gelmesini, partinin kendi içine bir değişimi sağlaması için mücadele ediyorduk. Gözümüz dışarıda değildi. O zaman şöyle bir propaganda vardı. Bunlar bu partiyi bölecekler, kongreden sonra ayrılacaklar. Bunun hiçbir şekilde doğru olmadığını göstermeliydik. Evet, hepimiz yemin etmiştik, parti bizim partimizdi, başka gideceğimiz bir yer yoktu. Siz kazanırsanız biz bu partiden ayrılırız. Bir ara bana çok güçlü bir kişiden haber geldi. Özellikle dediler ki, evet Recai Kutan kazanırsa sizin partiden ayrılmayacağınızı biliyoruz. Ama siz kazanırsanız biz bu partiden ayrılırız. Neden? Çünkü hoca başka bir parti kurar, bize orayı işaret eder, biz de oraya gideriz dediler. Olur mu? Parti hepimizin değil mi? Biz sadece kongrede rekabet yapıyoruz, bu bir yarıştır, niye bölüneceksiniz dedim. Hocamız liderdir, o kendi istediğinin olmadığı bir yerde durmaz, bizi de tutmaz dediler. O zaman anladım ki bir tehlike var. Böyle bir olayı ben camianın bölünmesi açısından tehlike olarak gördüm. Bir bakıma Fazilet Partisi'nin Abdullah Gül'le beraber yeni bir yönetimle yoluna devam etmesi olabilirdi. Ayrılanlar başkaları olurdu. Kalan büyük çoğunluk bizimle beraber devam ederdi. Ama ısrarları vardı, gelin bundan vazgeçin demeye getiriyorlardı. Doğruluğunu kabul ettiği şeyleri yapmıyordu, yapamıyordu. Partinin içine virüs girdi. Abdullah Gül Fazilet Partisi içindeki ayrışmadan Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek, Ali Coşkun'un suçlanma olaylarını anlatıyordu. Seçim mağlubiyetinden sonra Bülent Bey olup bitenlere isyan şeklinde kendi bölgesinde Manisa'da genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Aday imasının altındaki gerekçede bütün ikazlara rağmen yapılan yanlışlara isyandan geliyordu. Ve kongrede yapılan yanlışları açıkça konuşacağım diyordu. Bu süreçten sonra dava ahlakından ileri gelen bir yaklaşımla o güne kadar dışarı sızdırmadığımız, hep parti organlarında konuştuğumuz meseleleri bundan sonra kamuoyuyla paylaşır hale gelmiş olduk. Gerçekten de parti içindeki bütün toplantılarda bugün söylediklerimizin çok daha ilerisini söylerken bunların hiçbirini dışarıya sızdırmadık. Her ne kadar daha sonra arkadaşlar bu ahlaki davranışımızı bir zaaf olarak gösterdilerse de, özellikle kongre sırasında şimdiye kadar niye konuşmadınız deseler de, biz bunları başkanlık divanında ve genel idare kurulunda çok defa söylemiş ama dışarıya sızdırmamıştık. Yalnız ben grup toplantılarında yakışık almayacağı için konuşamazdım. Hatta bazı arkadaşlar sen grupta niye konuşmuyorsun diye bana çok kızardı. Ben de kendime yediremezdim. Hem genel başkan yardımcısı olacaksın hem de çıkıp grupta konuşacaksın. Olmazdı. Azmi Ateş açık seçik konuşurdu. Recai Bey de bütün bunların farkındaydı. Söylediklerimizin doğruluğunu kabul ederdi açıkçası. Burada söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama doğruluğunu kabul ettiği şeyleri yapmıyordu, yapamıyordu. Sebeplerini biliyorsunuz. Partinin içine virüs girdi. Seçim sonuçlarından sonra ilk başkanlık divanı toplantısında Aydın Menderes Bey ve biz, seçim mağlubiyetinden bir sorumluluğumuz yok ama madem ki resmi görevlerimiz var, müsaade edin istifa edelim dedik. Yeni arkadaşlarımıza görev verilsin, hiç değilse kamuoyuna karşı böyle bir görevi yerine getirmiş olalım dedik. Recai Bey buna çok karşı çıkarak bu yeni bir çalkantıya sebep olur dedi. Daha sonra biz devam etmeye başladık ama bu arada seçim mağlubiyeti çok farklı gerekçelere yüklenmeye başlandı. Parti içerisinde Abdülkadir Bey, Cemil Bey ve Ali Coşkun Bey gibi ANAP'tan gelen arkadaşlara büyük haksızlıklar yapıldı. Başarısızlıkları gölgelemek için partinin içine virüs girdi gibi laflar edilmeye başlandı. Bu ve bu gibi laflar ahlaki değildi, doğru da değildi. O arkadaşların bir sıkıntısı vardı. ANAP'tayken bunlara refahlı denirdi. Bize geldiler ANAP'lılar denilmeye başlanıldı. Halbuki Abdülkadir Bey'in İçişleri Bakanı olarak bu ülkeye yaptığı hizmeti çok az bakan yapmıştır. Ali Coşkun Bey içi dışı aynı olan bir insandır. Odalar Birliği gibi Türkiye'nin en önemli bir kuruluşuna başkanlık yapmış birisidir. İş hayatının içindedir. Cemil Bey devamlı okuyan ve yazan bir arkadaşımızdır. Refah Partisi'ndeyken Erbakan Hoca'ya bir nevi danışmanlık yapmıştır. O zamanlarda Erbakan Hoca'ya yazılar yazar önerilerde bulunurdu. Bütün bu laflarla büyük haksızlıklar yapıldı. Daha sonra partiyi çok daha kontrol altına alınması için teşkilatların yanında izleme komiteleri adı altında çeşitli komiteler oluşturuldu. Bunlar da sıkıntı yarattı. Bunlar aslında günlük meselelerdi. Esas problem şuydu bence. Biz niçin siyaset yapıyoruz buna bakmak gerekiyordu. Siyaset yapmakta, parti kurmakta amaç Erbakan Hoca'nın bizlerin ayrıcalıklı durumda olmamız mı? Yoksa siyasetle bu millet adına bazı kazanımlar elde etmek mi? Benim başından beri kafamdaki soru budur. Genel başkanlığa adaylığım, kongredeki konuşmam hep bunun üzerinedir. Genel idare kurulu toplantılarındaki konuşmalar artık iyice kutuplaşmaya başlayınca bu şekilde gitmeyecek denildi. Bizler de çok yakışık almayan bir şekilde suçlanmaya başlanmıştık. Bunun üzerine partide huzur olsun dedik ve başkanlık divanından ayrılmak istedik. Hatta bu kararımız Recai Bey'e söylendiğinde bunu arzular bir tavır içerisinde olduğunu anladık. Her ne kadar Recai Bey bana, sen istifa etme, seninle birlikte çalışmak isterim dedi. Ama aynı düşünceleri söyleyen, aynı yanlışları dile getiren, aynı önerilerde bulunan insanlar olarak beraberce karar vermiştik. Çünkü bu kutuplaşma artık tadını kaçırıyordu. Partinin malları hususunda da bizim çok itirazlarımız vardı. Biz her şeyin Recai Bey'in kontrolünde olmasını arzu ediyorduk. Bu konuda bir sürü problem vardı. Onun üzerine biz başkanlık divanından ayrıldık. Mayasız ekmek. Yeni Çağ gazetesinden Aslan Bulut, 25 Nisan 2007 tarihinde Abdullah Gül'ün CIA Orta Doğu Masası Şefi Graham Fuller ile olan görüşmesini ve Erbakan'ın Gül ile ilgili değerlendirmelerini yazıyordu. Yaklaşık 12 yıl önce İstanbul'da bir Kafkaslar toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya gazeteci olarak davetliydim. Graham Fuller de oradaydı. Kendisinden bir röportajla talebim oldu, kabul etmedi. Ertesi gün Yeni Şafak gazetesinde Graham Fuller ile yapılmış bir röportaj çıktı. Bunun üzerine istihbarat servisleri ile diyalogu iyi olan bir muhabire görev verdim. Graham Fuller konferanstan ayrıldıktan sonra nereye gitmiş ve kimlerle görüşmüştü? Bunu araştırmasını istedim. Kısa bir süre sonra bilgi geldi. Graham Fuller Topkapı'daki Yeni Şafak gazetesine gitmiş, röportajdan sonra o zaman gazetenin üst katında bulunan Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda Abdullah Gül ile görüşmüştü. Yıllar sonra bu durum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a neden böyle oldu? Bu kadrolar nasıl böyle birdenbire değişim gösterdi? Siz hepsinin hocası olarak onların bu değişimini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorulduğunda şu cevabı veriyordu. Bu arada önemli husus şudur. Maya çok mühim bir şey. Mayasız ekmek olmaz. O cevher sizde yoksa ekmeği yapamazsınız. Gül'ün ABD vatandaşlığı. 10 Mayıs 2000 tarihli Elazığ'da yayınlanan ve Erbakan'a yakınlığı ile bilinen El Aziz gazetesinden Vahit Şekerci, Gül Amerikan vatandaşı olduğunu neden gizliyor başlığı altında Abdullah Gül'ün de Tayyip Erdoğan'ın da ABD vatandaşı olduğunu yazıyordu. 1997'nin başlarında önce Tayyip Erdoğan Amerikan rüyasını gerçekleştirdi ve ABD vatandaşlığına geçti. Erdoğan'ı daha sonra Abdullah Gül izledi ve böylece Gül için ABD serüveni başlamış oldu. Bu olayı hocalarına sorduğumda acı acı gülümsedi ve başını salladı. Gül ve Tayyip'in dostları. CIA Orta Doğu Masası şeflerinden Graham E. Fuller ve Ian O. Lesser tarafından yazılan ve bir rant çalışması diye lanse edilen Türkiye'nin Yeni Jeopolitik Konumu adlı kitapta ülkemizin bölünmesi için her türlü yol ve yöntem gösteriliyor, bu uğurda tüm kışkırtmalar eksiksiz yapılıyordu. Bu tür çalışmalar onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce olmasına rağmen bunlara karşı hiçbir tedbir alınmıyordu. Kitabın 28. sayfasında Kürt sorunu başlığı altında şu görüşler aktarılıyordu. Kürt sorunu. Kürt nüfusla ilgili politikaları başarıyla belirlemesi, Türkiye'nin 1990'larda karşılaşacağı belki de en önemli sorun olacaktır. Klasik Atatürkçü tavır sadece Hristiyanların resmi azınlık statüsüne sahip olduğu ve Müslümanların azınlık olarak kabul edilemeyeceği geçerliliğini yitirmiştir. Cumhuriyetçi yaklaşım esas olarak Osmanlı'nın Müslümanlar arasında İslam'ın milliyet farkından önce geldiği ilkesinin bir devamı niteliğinde olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türklük konusundaki temel milliyetçi vurgusu ve din vurgusunu yapmasıyla her zaman çelişmektedir. Türkler, Kürtler hakkında pek az bilgiye sahiptir. Aynı şey diğer herkes için de geçerlidir. Rakamlar 8 ile 25 milyon arasında değişmektedir. Bunlardan ne kadarı Kürtçe konuşmaktadır, ne kadarı Türkçe bilmektedir? Türkiye'de her 5 yılda bir yapılan yüksek kalitedeki oy sayımlarında etnik kimlik veya konuşulan dil ile ilgili bilgi toplanmamaktadır. Gerek Türkler gerekse yabancılar Kürtleri etnolinguistik, sosyolojik, ekonomik veya siyasal bir bakış açısıyla incelemekten resmi olarak caydırılmaktadır, hatta engellenmektedir. 1950'lerin sonlarından itibaren Türk ve yabancı yazarlar ile akademisyenler, Batı ve Orta Türkiye'deki topluluklar hakkında önemli ölçüde sosyopolitik literatür üretmelerine rağmen, Kürtlere veya ülkenin doğusundaki sosyopolitik ve etnik ilişkilere dair mukayeseli bir literatür mevcut değildir. Kürtlerle ilgili dış kaynaklı yazılan büyük çoğunluğu yüzeysel ve partizan bir nitelik taşımaktadır. Ve konu bugün şaşırtıcı olmayan biçimde propagandaya kaymıştır. Yakın tarihlere kadar Kürtler konusunda Türk resmi politikası dar ve katı bir nitelik taşımaktaydı. Şüphesiz Türkiye'deki Kürtlerin tüm anayasal haklara sahip oldukları ve bu hakların, ki İran, Irak ve Suriye'deki Kürtlerin çoğu bu haklara sahip değildir, anlamlı olduğu bir gerçektir. Uzun zamandan beri çok sayıda Kürt hükümet ve askerlik hizmetleri de dahil, Türkiye'deki hayatın her alanında aktif biçimde yer almaktadır. Kürtler ülke içi veya dışına seyahat etme, istedikleri yerde ikamet etme ve siyaset ve sivil toplum kuruluşlarına faaliyet gösterme gibi konularda tüm Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahiptirler. Ama Kürt olarak değil. Graham Fuller kitabın 33. sayfasında Kürtlerin modern Türk toplum alaşımı içinde eritildiği hezeyanlarında bulunuyor şöyle diyordu. Kürtler sayıca fazla olmakla birlikte modern Türk toplum alaşımı içinde eritilen tek Müslüman etnik grup değildir. Türkmenler ve Yörükler gibi saf Türki gruplar da mevcuttur. Karadeniz sahillerinde Lazlar yaşamaktadır. Bunlar eski Gürcülerle bağlantılı bir alt grup olup, esas olarak çoğunluğu Müslüman olduğu için 1920 yılında kendi özel cumhuriyetlerini kurmalarına izin verilen Gürcistan Acarlarıyla aynı halktır. Ayrıca Kuzeydoğu'nun iç kesimlerinde Gürcü diline çok yakın bir lehçeyi kullanan yüz binlerce Müslüman Gürcü de yaşamaktadır. Amerika Dış İstihbarat Örgütü CIA'nın Orta Doğu Masası Şefi ve AKP'nin kurulmasında etkin rol oynayan Gül ve Erdoğan'ın yakın dostu Fuller, PKK terör örgütü için Türk Kürtlerinin Radikal Bağımsızlık Örgütü Kürt İşçi Partisi, PKK militanları için Kürt gerilla unsurları deme cüretini gösteriyordu. Ancak geçmiş 10 yılda Türkiye'de Kürt konusu daha belirgin bir hal almıştır. İran-Irak Savaşı'nın bölgedeki Kürt gerilla unsurlarını çatışmaya sürüklemesi kaçınılmaz olarak Türkiye'deki Kürt nüfusunu da etkilemiştir. Saddam Hüseyin'in bu savaşta kendi ülkesinin Kürt nüfusuna karşı kimyasal silah kullanması uluslararası kaygıları daha da arttırmıştır. Savaşın sonunda Saddam Hüseyin'in Kürt köyleri ve insanlarına karşı yaygın intikam operasyonları uygulaması sonucu on binlerce insan kaybolmuş veya ölmüştür. Kısmen Irak'ın, PKK'nın Türkiye aleyhine operasyonlarını düzenlediği, Kuzey Irak'ı yeterince kontrol edememesi ve Suriye'nin de Lübnan'daki PKK eğitim kamplarını desteklemesi sonucu, Türk Kürtlerinin Radikal Bağımsızlık Örgütü Kürt İşçi Partisi, yani PKK, bu dönemde ön plana çıkmaya başlamıştır. Türkiye, İran ve Iraklı Kürtler sadece aralarındaki görüş alışverişi ve dayanışmayı arttırmak amacıyla değil, aynı zamanda fikir ve yayınlarını propaganda etmeye başlamak amacıyla bölge dışında ve özellikle de Batı Avrupa'da daha fazla bir araya gelme imkanı bulmuşlardır. Bunun yanında şikayetleri konusunda Avrupa topluluğuna baskı yaparak Avrupalıların Kürtlere olan ilgisinin daha da artmasını sağlamışlardır. Türkiye NATO üyesi olması hasebiyle bu açıdan yapılan eleştirilere özellikle muhatap kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştığında herkeste bir heyecan başlıyordu. AKP seçim sathı sırasında kendince değişik bir taktik uygulamış, görüştükleri general, üst düzey hakim, savcı ve bürokratlar ile birçok kişi cumhurbaşkanlığı vaadinde bulunmuşlardı. Aday belirleme zamanı yaklaştıkça birçok isimde hareketlenme başlamış, aile saadetini gösteren fotoğrafların çekilmesini, duacıların yanındayım sözleri izlemişti. Son günlere kadar aday tahminleri sürmüş tahminciler arasında Beşir Atalay gül diyerek doğruyu bulmuştu. Tayyip Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği ve kardeşim diye açıkladığı Abdullah Gül adını işaret ettiğinde takvim yaprakları 24 Nisan 2007'yi gösteriyordu. Yani sözde Ermeni soykırım gününü. Tayyip Abdullah Gül ismini açıkladığında adaylık bekleyenlerden Köksal toptan hastanelik olmuş, Nimet Çubukçu hastalanmış, Vecdi Gönül ise gazetecileri azarlamıştı. Ya diğerleri? Adayın açıklanmasının ardından 367 tartışmaları alevlenmişti. Gül destek için partileri ve bağımsız milletvekillerini gezmiş, ancak daha önce horladıkları bu isimlerden destek bulamamıştı. Oylama günü Arınç Şov'la geçmiş yeterli sayıya ulaşılamamıştı. CHP Anayasa Mahkemesi'ne giderken gece yarısına doğru Genelkurmay'dan zehir zemberek bir muhtıra gelmişti. 27 Nisan 2007 tarihinde gece saat 23.40'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin sahipsiz olmadığını vurgulayarak şu muhtıra gibi açıklamayı yapıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta laiklik olmak üzere temel değerlerini aşındırmak için bitmez tükenmez bir çaba içinde olan bir kısım çevrelerin bu gayretlerini son dönemde arttırdıkları müşahede edilmektedir. Uygun ortamlarda ilgili makamların sürekli dikkatine sunulmakta olan bu faaliyetleri, temel değerlerin sorgulanarak yeniden tanımlanması isteklerinden, devletimizin bağımsızlığı ile ulusumuzun birlik ve beraberliğinin simgesi olan milli bayramlarımıza alternatif kutlamalar tertip etmeye kadar değişen geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu faaliyetlere girişenler halkımızın kutsal dini duygularını istismar etmekten çekinmemekte, devlete açık bir meydan okumaya dönüşen bu çabaları din kisvesi arkasına saklayarak asıl amaçlarını gizlemeye çalışmaktadırlar. Özellikle kadınların ve küçük çocukların bu tür faaliyetlerde ön plana çıkarılması, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı yürütülen yıkıcı ve bölücü eylemlerle şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır. Bu bağlamda, Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıyla aynı günde Kur'an okuma yarışması tertiplenmiş, ancak duyarlı medya ve kamuoyu baskıları sonucu bu faaliyet iptal edilmiştir. 22 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa'da Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır illerinden gelen bazı grupların da katılımı ile o saatte yataklarında olması gereken ve yaşları ile uygun olmayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş, küçük kız çocuklarından oluşan bir koroya ilahiler okutulmuş, bu sırada Atatürk resimleri ve Türk bayraklarının indirilmesine teşebbüs edilerek geceyi tertipleyenlerin gerçek amaç ve niyetleri açıkça ortaya konulmuştur. Ayrıca Ankara'nın Altındağ ilçesinde Kutlu Doğum Şöleni için ilçede bulunan tüm okul müdürlerine katılım emri verildiği, Denizli'de il müftülüğü ile bir siyasi partinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte ilköğretim okulu öğrencilerinin başları kapalı olarak ilahiler söylediği, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer beldesinde 4 cami bulunmasına rağmen Atatürk İlköğretim Okulu'nda kadınlara yönelik vaaz ve dini söyleşi yapıldığı yolunda haberler de kaygıyla izlenmiştir. Okullarda kutlanacak etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönergelerinde belirtilmiştir. Ancak bu tür kutlamaların yönerge dışı talimatlarla yerine getirildiği tespit edilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı'nca yetkili kurumlar bilgilendirilmesine rağmen herhangi bir önleyici tedbir alınmadığı gözlenmiştir. Anılan faaliyetlerin önemli bir kısmını bu tür olaylara müdahale etmesi ve engel olması gereken mülki makamların müsaadesiyle ve bilgisi dahilinde yapılmış olması meseleyi daha da vahim hale getirmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Cumhuriyet karşıtı olan ve devletimizin temel niteliklerini aşındırmaktan başka amaç taşımayan bu irticai anlayış, son günlerdeki bazı gelişmeler ve söylemlerden de cesaret almakta ve faaliyetlerinin kapsamını genişletmektedir. Bölgemizdeki gelişmeler din ile oynamanın ve inancın siyasi bir söyleme ve amaca alet edilmesinin yol açabileceği felaketlerin ibret alınması gereken örnekleriyle doludur. Kutsal bir inancın üzerine yüklenmeye çalışılan siyasi bir söylem veya ideolojinin inancı ortadan kaldırarak başka bir şeye dönüştüğü ülkemizde ve ülke dışında görülebilmektedir.